Ayrım 5, Vatikan'ın Zindanları, Andrejit, sayfa 49. Resimdeki delikanlı pek az olgunlaşmıştı. Justin Agnor, 19 yaşında demişti ya, 16'dan fazla göstermiyordu. La Fakidio daha yeni gelmişti kuşkusuz. Julius defteri yerine koyarken başını kaldırıp kapıya doğru bakmış, hiç kimseyi görmemişti. Peki ama yaklaşmasını nasıl işitmemişti? O zaman Julius içgüdüyle genç adamın ayaklarına baktı. Potin yerine lastik ayakkabılar giymiş olduğunu gördü. La Fakadio hiç de düşmanca görünmeyen bir gülümsemeyle gülümsüyordu. Neşeliydi daha çok ama alaylı bir görünüşü vardı. Başındaki yolculuk kasketine dokunmamıştı ya, Julius'un bakışıyla karşılaşır karşılaşmaz şapkasını çıkardı, gösterişli bir biçimde eğildi. Monseigneur, bu yakımı diye sordu Julius. Genç adam gene yanıt vermeden eğildi. Sizi beklemek için odanıza girdim. Kusuruma bağışlayın dedi Julius. Doğrusunu isterseniz içeri almasalardı kendiliğimden girmeyi göze alamazdım. Julius hiç de rahatı kaçmadığını göstermek için her zamankinden daha çabuk, daha yüksek bir sesle konuşuyordu. La Fakadio'nun alnı neredeyse belirsiz bir biçimde buruştu. Julius'un şemsiyesine doğru gitti, tek sözcük söylemeden elini alıp götürdü, suları sızsın diye koridora bıraktı. Sonra geri döndü odaya, Julius'a oturmasını işaret etti. Evinizde benimle karşılaşmanıza şaşırdınız herhalde. La Fakadio bir gümüş tabakadan bir sigara çıkardı, sakin sakin sonra yaktı. Buraya gelişimin nedenlerini bir iki sözcükle açıklayayım size, çabucak anlayacaksınız. Konuştukça güveninin eridiğini seziyordu. Bakın, ama izin verirseniz önce kendimi tanıtayım. Sonra adını söylemekten rahatsız olacakmış gibi yeleğinin cebinden bir kart çıkarıp La Fakadio'ya uzattı. O da aldı, hiç bakmadan masanın üzerine bıraktı. Ben Deniz, oldukça önemli bir yapıtı bitirmiş bulunuyorum. Ufak bir çalışma. Bunu kendi elimle temize çekmeye zamanım yok. Biri bana sizden söz etti. Yazınızın çok iyi olduğunu söyledi. Ben de düşündüm ki... Julius'un bakışları yoksul odayı dolaştı. Düşündüm ki siz de herhalde... La Fakadio, Paris'te diye sözünü kesti. Paris'te size benim yazımdan söz edebilecek hiç kimse yok. Bu sırada gözlerini çekmeceye çevirdi. Julius burada hiç farkında olmadan bir yumuşak bal mumu damgasını attırıvermişti. La Fakadio anahtarı kilidin içinde sertçe çevirip cebine koydu. Julius'un kuzarışına bakarak... Hiç kimsenin hakkı yoktur bundan söz etmeye diye sürdürdü konuşmasını. Öte yandan budalaca şeyler söylercesine renksiz ve pek yavaş bir sesle konuşuyordu. Beyefendinin benimle niçin ilgilenebileceğini de anlayamadım daha. Karta baktı. Hele Kont Julius de Baraglioğlu'nun. Bununla birlikte sesi birden Julius'un sesi gibi dokunaklı, ince bir ses oluverdi. Sizin gözünüzden de kaçmadığı gibi öneriniz paraya gereksinimi olan bir kimsenin önemsemeyeceği bir öneri değil. Kalktı. İzniniz olursa yarın gelip yanıtımı bildiririm efendim. Ona kapıyı gösterdi, kesindi. Julius da ısrar edemeyecek kadar kötü bir durumda olduğunu seziyordu. Şapkasını aldı, bir an durakladı. Sizinle daha çok konuşmak isterdim, dedi. Beceriksizce. İnşallah yarın. Sizi saat 10'dan sonra bekleyeceğim. La Fakadio eğildi. Julius koridoru döner dönmez La Fakadio kapıyı itip sürgüyü çekti. Çekmeceye koştu, defterini çıkardı. Giz veren son sayfasını aylardır boş bıraktığı noktaya, kurşun kalemle birincisinden çok farklı şahlanmış bir yazıyla Olybrius'un pis burnunu bu deftere sokturduğum için eşittir bir punta diye yazdı. Cebinden bir çakı çıkardı. Çakının ağzı pek incelmiş, bir zımba biçimine girmişti. Bir kibrit alevine tuttu çakının ağzını. Sonra pantolonun cebi içinden bir çırpıda kalçasına batırdı onu. Yüzünü buruşturmaktan kendini alamadı. Ama bu da yetmedi ona. Oturmadan masaya eğildi, tümcesinin altına bir tümce daha ekledi. Ona bunu bildiğimi gösterdiğim için eşittir iki punta. Bu kez duraladı, pantolonunu çözdü, bir yanını indirdi, kalçasına baktı, açtığı küçük yara kanıyordu. Bu yaranın çevresinde aşı izleri gibi izler bırakmış, eski yara yerlerini gözden geçirdi. Çakının ucunu yeniden ateşe tuttu, yeni baştan iki kez üst üste hızlı hızlı eline batırdı. Eskiden bu kadar önlem almazdım, dedi. Alkol şişesine doğru gitti, birkaç damla alkol damlattı yaraların üzerine. Öfkesi biraz geçmişti. Şişeyi yerine bırakırken annesiyle kendisini bir arada gösteren resmin eski yerinde durmadığını fark etti. Aldı, bir tür umutsuzlukla son bir kez daha gözden geçirdi, sonra da öfkeyle yırttı. Yüzünde kan yürüyordu. Parçaları yakmak istedi ya, kolay kolay alevlenmiyorlardı. Şöminenin içindeki paketleri çıkardı. O zaman ocağa ıskara yerine iki kitabını koydu. Defteri de yırttı, parçaladı, buruşturdu. Üzerine resmi attı. Hepsini yaktı. Yüzü alevlerin önünde bu anıların yandığını anlatılmaz bir memnunlukla gördüğüne inanıyordu. Ama her şey kül olduktan sonra ayağa kalktığı zaman biraz başı dönüyordu. O da dumanla doluydu. Tuvalete gitti, alnını sildi. Şimdi daha duru bir gözle bakıyordu kartviste. Comte Julius de Baraglioul diye yineliyordu. De prima imparta saper chi è. İtalyanca, önce kim olduğunu öğrenmek gerek. Hem kravat hem yaka yerini tutan atkısını çıkardı, gömleğini yarı yarıya çözdü, serin hava böğürlerini yıkasın diye açık pencerenin önünde durdu. Sonra birden hemen dışarıya çıkmak istedi. Çabucak kunduralarını giydi, kravatını taktı, başına da düzgün kül rengi bir föltür şapka geçirdi. Olanakların el verdiği derecede hafiflemiş, uygarlaşmıştı. Odanın kapısını kapattı, Saint-Sulpice alanına doğru yürüdü. Orada belediyenin karşısındaki kardinal kitaplığında dilediği bilgileri buldu herhalde. Odeon'un altından geçerken Julius'un romanı çarptı gözüne. Sarı kapaklı bir kitaptı bu. Yalnızca görünüşü bile La Facadeo'yu bütün bugün esnetebilirdi. Yelek cebini yokladı, 100 soğuluk bir para attı tezgahın üstüne. Kitapla paranın üstünü alıp giderken, ''Ne güzel bir ateş yanacak bu akşam.'' diye düşündü. Kitaplıkta bir çağdaşlar sözlüğü birkaç sözcükle Julius'un renksiz meslek yaşamını anlatıyor. Kitaplarının adlarını veriyor, bunları her türlü isteği söndürmeye birebir uygun sözlerle övüyordu. ''Pöh!'' dedi Lafkakü diyor. Sözlüğü kapamak üzereydi. Tam bu sırada önceki yazıda şöyle bir gördüğü üç sözcük onu yerinden sıçrattı. Julius de Baraglioul'un birkaç satır üstünde Justa Agenor'un yaşam öyküsünde La Facadeo şunları okumuştu. 1873'te Bükreş'te orta elçilik yaptı. Böyle yüreğini çarptıracak ne vardı ki bu basit sözcüklerde? Annesi La Facadeo'ya 5 tane amca vermişti ya, La Facadeo hiçbir zaman babasını tanımamıştı. Onu ölü saymayı kabullenebiliyordu. Babası hakkında soru sormaktan her zaman çekinmişti. Amcalarına her biri ayrı bir uyruktandı, üçü diplomattı. Gelince güzel Wanda'nın kendilerine yakıştırmaktan hoşlandığı, akrabalıktan başka hiçbir yakınlıkları olmadığını oldukça çabuk sezmişti. La Facadeo 19'una gelmişti. 1874'te Bükreş'te tam Kont Baraglioul'un bu kentte geçirdiği ikinci yılda doğmuştu. Julius'un bu anlaşılmaz konukluğu gözlerini açmıştı. Bunda bayağı bir rastlantıdan fazla bir şey sezmemek elde miydi? Justa Agenor hakkındaki yazıyı okumak için büyük bir çaba harcadı ama satırlar gözlerin önünde dönüyorlardı. Hiç değilse Julius'un babası Kont Baraglioul'un önemli bir adam olduğunu anladı. Olağanüstü bir sevinç doğdu içinde. Yüreğine öyle zorlu bir gümbürtü getirdi ki La Facadeo dışarıdan da duyulacak sandı. Ama yok, bu etten giysi sağlamdı doğrusu. Bir şey geçirmezdi. Okuma salonuna alışmıştı. Budalaca çalışmalarına dalmış, komşularına belli etmeden gözden geçirdi. Hesap yapıyordu. 1821'de doğduğuna göre Kont şimdi 72 yaşında olmalı. Maci sasse visse ancora. İtalyanca ama hala yaşıyor mu bu? Kim bilir? Sözlüğü yerine koydu, dışarı çıktı. Oldukça güçlü bir meltem birkaç hafif bulutu itiyor, gökyüzü bulutlardan sıyrılıyordu. Imparta di demactuque questa nove propisito, dedi. La Facadeo kendi kendine, her şeyden önce kendi kendine egemen olmaya önem verirdi. Bu patırtılı düşünceyi dizginlemekten umudunu keserek bir an için onu beyninden kovmaya karar verdi. Julius'un romanını çıkardı cebinden, bununla oyalanmak için büyük bir çaba harcadı. Ama ne bir karışık olay ne de bir gizem vardı romanda. Her şey onu bu kitaptan sıyırmak için düzenlenmiş gibiydi. Ama yarın bunun yazarın evine yazmancılık oynamaya gideceğini diye yenileyip duruyordu elinde olmadan. Bir gazeteci kulübesinden bir gazete aldı, Lüksemburg bahçesine girdi. Kanepeler ıslaktı. Kitabı açıp üzerine oturdu. Polis olaylarını okumak için gazeteyi yaydı. Bulacağını önceden bilmişçesine gözleri şu satırlara rastladı hemen. Bilindiği gibi Kont Juste Agonor de Baraglioğlu'nun şu son günlerde ciddi kaygılar uyandıran sağlık durumu düzelmeye yüz tutuyor. Bununla birlikte durumunda hala bir kararsızlık bulunmakta, birkaç yakınından başkasını kabul etmesine el vermemektedir. Lafaka diyor kanepeden fırladı, bir anda verdi kararını. Kitabı unuttu. Medikis sokağında bir kırtasiyeciye doğru koştu. Bu dükkanın vitrini 100 tanesi 3 franktan dakikada kartvizit verildiğini bildiren bir yazı gördüğünü anımsıyordu. Yürürken gülümsüyor, birdenbire verilmiş kararındaki pervasızlık hoşuna gidiyordu. Öyle ya, serüven hastasıydı bizimki. "Ne kadar zamanda 100 kart verebilirsiniz bana?" diye sordu. "Akşam alırsınız. Saat 2'de verirseniz fiyatın 2 katını öderim." Adam sipariş defterine bakar gibi yaptı. "Sizi memnun etmek için evet, saat 2'de uğrayıp alabilirsiniz." "Hangi ada?" Lafayette adamın uzattığı kağıdın üstüne titremeden, kızarmadan ama yüreği hoplayarak kondurdu imzayı. Lafayette de Baraglio. "Bu kistah beni hiç ciddiye almıyor," dedi giderken. Adamın daha saygılı bir selam vermemesi canını sıkmıştı. Sonra bir vitrin aynası önünden geçerken Baraglio'su bir görünüşün olmadığını kabul etmeli. "O zamana kadar daha çok benzemeye çalışırız," diye söylendi. Öyle olmamıştı daha. Acayip bir coşkunlukla doluyordu Lafak'ı diyor. İştah duymuyordu şimdilik. "Önce biraz yürüyelim. Yoksa havalanıvereceğiz," diye düşündü. "Hem de yolun ortasında kalalım. Gelip geçenlerin yanına yaklaşırsam kendilerini fazlasıyla aştığımı görecekler. Gizlenecek bir üstünlük daha işte. Çıraklığın sonu yoktur." Bir postaneye girdi, bir yıllıktan Kont Justin Agor'un adresini çıkardı. "Males Herbis alanı. Az sonra oraya gideceğiz. Ama bu sabah araştırmayı Verneil sokağına, Julius'ın kartındaki adresti bu. Bu kadar ilerletmeme kim engel olabilir?" Lafacudio bu semti tanır ve severdi. Fazla kalabalık sokaklardan ayrılarak sessiz Vonneau sokağına saptı. En körpe sevinci burada daha rahat soluk alırdı. Babilon sokağına dönerken koşuşan insanlar gördü. Ay Don çıkmazının yanında içinden oldukça kaygı verici bir duman çıkan iki katlı bir evin önünde bir kalabalık toplanıyordu. Adımları pek çevikti ama hiç de açmamaya çalıştı. Lafakü diyor, "Dostum, siz bir zabıta olayına dalıyorsunuz. Kalemim bırakıyor size. Bir kalabalığın bölük pörçük sözlerini, haykırışlarını anlatmamı beklemeyin benden." Lafakü diyor kalabalığa daldı, bir yılan balığı gibi geçti aradan, ön sıraya vardı. Burada yoksul bir kadın düz çökmüş, ağlayıp duruyordu. "Yavrularım, yavrucaklarım," diyordu. Bir genç kız da onu tutuyordu. Sade, zarif giyimi, hiç de akraba olmadıklarını gösteriyordu. Pek solgundu. Öyle de bir güzeldi ki çekiverdi Lafakü diyor'u. Lafakü diyor olanı biteni sordu ondan. "Hayır Mösyö, kendisini tanımam. Bütün anlayabildiğim şu ikinci kattaki odada iki çocuk bulunduğu, alevler az sonra orayı saracak, merdivenleri sarmış, itfaiyecilere haber vermiş ama onlar gelinceye kadar çocuklar dumandan boğulacak. Söyleyin Mösyö, şu duvardan balkona çıkılamaz mı? Sonra bakın şu ince su borusunun da yardımıyla." "Hırsızlar da çıkmışlar bir kez, öyle söylüyorlar. Ama başkalarını çalmak için yaptığını, çocukları kurtarmak için yapmayı göze alacak hiç kimse yok. Bunu yapana şu keseyi vereceğimi söyledim ama boşuna. Ah, ne diye erkek doğmadım." Lafacudio gerisini dinlemedi. Bastonuyla şapkasını genç kızın ayakları dibine koyup ileri atıldı. Kimsenin yardımına başvurmadı. Duvarın tepesine tırmanmak için şöyle bir kendini çekince oldu. Şimdi iyi de niye doğrulmuştu. Çıkıntının içinde bu çıkıntıyı kaplayan cam kırıklardan sakına sakına ilerliyordu. Ama dikey boruyu yakalayıp da yalnız seyrek halkalara dayanarak sırf kollarının gücüyle yükseldiğini görünce halkın şaşkınlığı iki katına çıktı. İşte balkona geldi bile. Bir eliyle parmaklığa yapışıyor, halk hayranlık içinde artık titremiyor, rahatlığına hiç diyecek yok çünkü. Camları bir omuz vuruşuyla parçalayıp uçuruyor, odada görünmez oluyor. Bir anlık bir bekleme, bir anlatılmaz sıkıntı. Sonra yeniden beliriyor, ağlayan bir çocuk tutuyor kollarının arasında. Bir yatak çarşafını yırtmış, iki parça edip ucuca bağlamış, Bir tür ip yapmış böylece. Çocuğu bu ipe bağlıyor, kendisinden geçmiş annesinin kollarına kadar indiriyor. İkinci çocuğu da öyle. Lafaku diyor aşağı indiği zaman halk bir kahraman gibi alkışlıyordu kendisini. Beni soytarı sanıyorlar diye düşündü. Kızardığını sezince kızmıştı. Kabaca geri çevirdi alkışları. Ama yanına yaklaştığı genç kız utana utana bastonu ve şapkasıyla birlikte vaat ettiği keseyi de uzatınca gülümseyerek aldı. İçindeki 60 frangı boşalttı. Şimdi oğullarını öpüşlere boğan yoksul anneye uzattı parayı. Bu keseyi sizden bir anı olarak saklamama izin verir misiniz matmazel? Dedi. Küçük işlemeli bir keseydi bu. Öptü, bir an bakıştılar. Genç kız heyecanlanmışa benziyordu. Eskisinden daha solgundu. Konuşmak ister gibiydi ama Lafaku diyor birdenbire kaçıverdi. Baston vuruşlarıyla kalabalığı yardı geçti. Öyle somurtkan bir yüzü vardı ki alkışı da kendisini izlemeyi de bıraktılar hemen. Gene Lüksemburg'a gitti. Odeon'un yakınındaki Gamprinus'ta hafif bir yemek yedikten sonra aceleyle odasına çıktı. Servetini döşemenin bir tahtası altında saklardı. 3-20 franklıkla bir 10 franklık çıktı gömüsünden. Hesapladı. Kartvizit 6 frank. Bir çift eldiven 5 frank. Bir kravat 5 frank. Bu fiyata temiz bir şey bulabilir miyim? Bir çift kundura 35 frank. Fazla dayanmasa da olur. Çıkabilecek başka masraflar için de 19 frank kalıyor. Lafaku diyor borçlu olma hiç sevmez. Her şeyini peşin parayla alırdı. Bir dolaba doğru gitti. Koyu renkli yumuşak bir İskoç kumaşından bir takım giysi çıkardı. Biçimi kusursuzdu. Yıpranmamıştı da. Yazık ki o zamandan beri büyüdüm diye söylendi. Sonra amcası Marquis de Gessris'in kendisini hoplaya zıplaya terzilere, gömlekçilere götürdüğü, pek de uzak olmayan parlak dönem gelmişti aklına. Bir kartvinist için yalan ne kadar aykırı bir şeyse, Lafaku de için de insana yakışmayan bir giysi o kadar aykırıydı. Önce en önemlisinden, amcam Gessris adam kundurasından belli olur derdi. Deneyeceği kunduraları düşünerek işe çoraplarını değiştirmekle başladı. 5. Comte Juste Agunor de Baragliol tam 5 yıldır Malas Herbis sokağındaki debdebeli dairesinden hiç çıkmamıştı. Koleksiyonlarla dolu olan bu odalarda düşünceli düşünceli gezinerek, çoğu zamanda yatak odasına kapanıp, sızılı kollarını omuzlarını sıcak havluların, ağrı dindirici baskıların keremine bırakarak ölüme hazırlanıyordu. Kocaman bir atkı güzel başını sarık gibi sarıyor, bir ucu sarkıyor, yakasının danterası ve üzerine sakalın bir gümüş çağlayanı biçiminde yayıldığı havana yönünden setresiyle birleşiyordu. Akmeşinden pabuçlar içindeki ayakları bir sıcak su minderinin üzerinde duruyordu. Kansızlaşmış ellerini birbiri ardından üst yanında kısık bir gaz lambası yanan bir sıcak kum banyosuna daldırıyordu. Dizlerine kül rengi bir şal örtülmüştü. Julius'a benzediğine kuşku yoktu ama Titine'nin herhangi bir portresine daha çok benziyordu. Julius'un hatlarının yavan bir yansımasıydı yalnız. Tıpkı dorukların havasında da onun yaşamının boşluğa indirgenmiş, sulandırılmış bir gölgesinden başka bir şey vermediği gibi. Juste Agunor sık sık akıl danıştığı günah çıkartıcı Peter Pebril'in can sıkıcı sözlerini dinlerken bir yandan da bir fincan bitki suyu içiyordu. Bu sırada kapı vuruldu. 20 yıldan beri yanında ayak uşaklığı, hasta bakıcılık, yeri geleceğinde danışmanlık eden Sadık Hector, Çin verniğiyle cilalanmış bir tepsi üzerinde küçük bir kapalı zarf getirdi. "Bu bey, Kont Hazretleri'nin kendisini kabul etmesini diliyor," dedi. Juste Agunor fincanı bıraktı, zarfı yırtıp Lafaku Dio'nun kartını çıkardı içinden. Avucunda sinirli sinirli buruşturdu. "Deyin ki," diye başladı. Sonra kendini toplayarak, "Bir bey mi?" diye sordu. "Bir delikanlı mı demek istiyorsun yani? Uzatmayalım, nasıl bir kimse?" "Beyefendinin kabul edileceği bir adam." Kont Peder Avril'e döndü. "Kutsal pederim, konuşmanızı burada kesmenizi rica etmek zorundayım. Beni bağışlayın ama yarın gelmemezlik etmeyin. Söyleyecek yeni şeylerim olacak. Sizin de memnun kalacağınızı umuyorum." Peder Avril salonun kapısından çıkarken Kont alnını elinde tuttu, en sonunda başını kaldırdı, "İçeriye al," dedi. Lafaku diyor başı yukarıdan erkekçe bir güvenle ilerledi odada. İhtiyarın önüne gelince eğildi, birden 12'ye kadar sayacak kadar bir zaman geçmedikçe konuşmayacaktı. Söz vermişti kendi kendine. Bunun için ilk konuşan kont oldu. Beyefendi, ilk önce şunu bilin ki La Facodio de Baraglioğlu diye bir kimse yoktur, deyip kartı yırttı. Sonra dostlarınızdan olduğuna göre Sayın La Facodio Wiki söyleyin, bu kağıtlarla oynamaya kalkarsa, benim yırttığım gibi yırtmazsa, pek küçük parçalara ayırdı kartı, parçaları boş fincanın içine attı. Hemen polise veririm kendisini, bayağı bir dolandırıcı gibi içeri attırırım. Anladınız mı? Şimdi şöyle aydınlığa gelin de bir göreyim sizi. La Facodio Wiki sözünü dinleyecektir efendim. Pek saygılı sesi biraz titriyordu. O sırf sizin yanınıza gelebilmek için böyle bir yola başvurdu. Bağışlayın. Hiçbir kötü amaç geçmedi aklından. Hiç değilse ilgilenmenize değecek bir kimse olduğuna inanmanızı ister. Kont bunları işitmiş görünmek istemiyordu. Yapınız çok iyi, dedi. Ama bu hisse size gitmemiş. La Facodio gönül alıcılıkla boyun eğiyordu incelenmeye. Şöyle bir gülümsedi. Demek aldanmamışım, dedi. Tanrı'ya şükür, annesine benziyor, diye mırıldandı yaşlı kont. La Facodio ağırdan aldı, sonra gözlerini konttan ayırmadan alçak sesle, fazla belli etmedikten sonra biraz da yasak mı acaba? Yüz beden bakımından söylüyorum. Yalnız annenizi andırmadığınızı görmeme de Tanrı zaman bırakmayacak. Bu sırada kül rengi şal dizlerinden yere kaydı. La Facodio atıldı, ihtiyarın elinin usulca omzuna çöktüğünü duydu. O dolunca cüstü Agunor, La Facodio Wiki, benim dakikalarım sayılı, dedi. Sizinle incelik yarışına çıkacak değilim. Yorar beni. Budala olmadığınızı kabul ediyorum. Çirkin olmamanız hoşuma gidiyor. Şu yaptığınızda cesur olduğunuzu gösteriyor. Bu da size gitmiyor değil. Önce düşüncesizlik sanmıştım ama sesiniz, haliniz, tavrınız güven veriyor bana. Gerisine gelince bana bilgi toplamasını oğlum Julius'tan rica etmiştim. Ama şöyle düşünüyorum da fazla ilgilendirmiyor bu beni. Sizi görmüş olmam daha da önemsiz benim için. Şimdi La Facodio beni dinleyin. Kimliğinize tanıklık edecek hiçbir belge, hiçbir kağıt yok. Başvurabileceğiniz hiçbir yol bırakmamaya dikkat ettim. Hayır, duygularınızla karşı gelmeyin, yararsız. Sözümüzü de kesmeyin. Anneniz size benden söz etmeyeceğine söz vermişti. Bugüne kadar susuşunuz sözünü tuttuğunu gösterir. Bu iyi. Benim de ona bir sözüm vardı. Minnetimin sonucunu göreceksiniz. Oğlum Julius'un yardımıyla, yasanın güçlükleriyle karşılaşmadan annenize sizin için ayıracağımı söylediğim miras payının elinize geçmesini sağlayacağım. Yani yasanın bana hak tanıdığı ölçüde Julius'a öbür çocuğum Kontes Guy Saint Prix'e bırakacağımdan daha fazla bir para bırakacağım. İşte bu fark onun aracılığıyla size bırakacağım paradır. Bu öyle sanıyorum. Diyelim ki 40 bin liralık bir gelir tutacak, yakında noterimi göreceğim, onunla inceleyeceğim bu rakamları. Sesimi daha iyi işitmek istiyorsanız oturun. La Facodio masanın ucuna da dayanmıştı. Jules bütün bunlara karşı gelebilir, yasa kendisinden yanadır. Ama bunu yapmayacak kadar dürüst olduğuna inanıyorum. Öte yandan annenizin benim ailemi karıştırmadığı gibi, sizin de Julius'un ailesini karıştırmayacak kadar dürüst olduğunuza güveniyorum. Julius ile ailesi için La Facodio Wiki var yalnız. Benim yasımı tutmanızı istemiyorum. Aile büyük bir şeydir. Çocuğum kapalıdır. Siz her zaman bir piç kalacaksınız. La Facodio sendelediğini gören babası söylemesine karşın oturmamıştı. Baş dönmesini şimdiden yenmiş, üzerinde fincan ile küçük çöreklerin durduğu masanın kenarına dayanıyordu. Pek saygılı bir duruşu vardı. Söyleyin şimdi, demek oğlum Julius'u gördünüz bu sabah. Ne dedi size? Açık bir şey söylemedi, ben sezdim. Beceriksiz herif, yani ötekini söylüyorum. Gene görecek misiniz kendisini? Yazmamı olmamı rica etti. Kabul ettiniz mi? Hoşunuza gitmedi mi? Yok. Ama birbirinizi tanımasanız daha iyi olurdu. Ben de öyle düşünüyordum ama iyice tanımasam da azıcık tanımak isterdim. Ama uzun zaman böyle ufak işlerle yetinmek düşüncesinde değilsiniz herhalde. Durumumu düzeltinceye kadar. Peki işte servete kondunuz, şimdi ne yapmayı düşünüyorsunuz? Ah efendim, dün zar zor karnımı doyuracak bir şeyim vardı. Açlığımı tanıyacak kadar zaman bırakın bana. Bu sırada Hector kapıyı vurdu. Sayın Vicomte beyefendi görmek istiyor. İçeri alayım mı? İhtiyarın alnında bir keder belirdi. Bir an sustu ama Lafacadio sessizce kalkıp gidecekmiş gibi bir tavır takınınca delikanlının gönlünü iyice kendisine bağlayan bir sertlikle "Kalın!" diye bağırdı. Justo Agnor sonra Hector'a döndü. "Ne yapalım? Beni görmeye çalışmamasını bildirmiştim ona. Meşgul olduğumu. Kendisine yazacağımı söyle." Hector eğildi, dışarı çıktı. İhtiyar kont gözlerini yumdu. Bir zaman uyur gibiydi ama sakallar arasından dudaklarını kıpırdadığını görebilirdi. En sonunda göz kapaklarını kaldırdı. Lafacadio'ya elini uzattı. Tümden değişmiş, tatlılaşmış, yorgun bir sesle "Verin elinizi çocuğum. Beni bırakmanız gereksiz şimdi," dedi. Lafacadio duraladı. "Size bir şey söylemek zorundayım," dedi. "Karşınıza uygun bir biçimde çıkabilmek için son kuruşlarımı da tükettim. Bana yardım etmezseniz bu akşam nasıl yemek yiyeceğim?" "Bilmem, yarın da öyle. Yalnız oğlunuz..." "Şunu alın bakalım," dedi kont. Bir çekmeceden bir 500 franklık çıkardı. "Peki ne bekliyorsunuz?" "Bir şey daha sormak istiyordum. Sizi gene göreceğimi umabilir miyim?" "Vallahi ne yalan söylemeli. Bundan zevk almazdım diyemem. Ama kurtuluşumla ilgilenen saygıdeğer kişiler zevkimi ikinci dereceye düşüren bir durumda tutuyorlar beni. Kutsamama gelince hemen kutsayacağım sizi," dedi ihtiyar. Onu kucaklamak için kollarını açtı. Lafacadio kontun kollarına atılacağına önünde saygıyla diz çöktü. Başı dizlerinin arasında hıçkırdı. Kollar bedenine sarılır sarılmaz tepeden tırnağa sevgi kesildi. Sert kararlarla dolup taşmış yüreğinin eridiğini duydu. "Çocuğum, çocuğum," diye kekeliyordu ihtiyar. "Size el uzatmakta geç kaldım." Lafacadio kalktığı zaman yüzü gözyaşlarıyla doluydu. Gitmek üzereydi. Hemen almadığı parayı cebine koyuyordu. Bu sırada kartvizitleri buldu, konta uzattı. "Alın, hepsi burada. Size güvenim var. Kendiniz yırtarsınız. Güle güle." Lafacadio Quarter Latin'e dönerken "Amcaların en iyisi olurdu," diye düşünüyordu. Sonra hafif bir içlenişle "Hem ötekilerden fazla bir şeyleri de olurdu," diye ekliyordu. Vay! Kartvizit paketini çıkarttı, yelpaze biçiminde açtı. Hepsini bir çırpıda kolayca yırtıverdi. "Lağımlara hiç güvenmedim," diye mırıldandı. Lafacadio'yu bir deliğe attı. De Baraglioğlu da ancak iki delik sonrasına. "Ne çıkar? Ha Baraglioğlu, ha bu iki. Biz geçmişin hesabını kapatmaya bakalım." Saint Michel bulvarında bir mücevherci bilirdi. Karol her gün bu mücevhercinin önünde durmaya zorlardı kendisini. İki gün önce bu eşsiz vitrinde bir çift acayip kol düğmesi görmüştü. Bunlar da tuhaf bir çakmak taşından, saydam gibi görünmesine karşın, içi görünmeyen bir tür bulanık akikten oyulmuş bir altın kopçayla ikişer ikişer bağlanmış çember içinde dört kedi başı vardı. Vetenukua daha önce de söylediğim gibi, kostüm, tayör denilen bu bir çeşit erkek göğüsleriyle manşetler taşıdığından pek de tuhaf bir zevki olduğundan bu düğmeleri çok istiyordu. Tuhaftılar ama hiç de hoş değildiler öyle. Lafacadio pek çirkin buluyordu bunları. Metresinin üzerinde görse sinirlenirdi. Ama onu bıraktıktan sonra dükkana girdi, 120 frank ödedi bu düğmeleri. "Bir parça kağıt verin lütfen," dedi. Tezgahın üzerine eğildi, satıcının uzattığı kağıda şunları yazdı. "Karol Vetinikoya, yabancıyı odama aldığı için teşekkürlerim ve bir daha o odaya ayak basmaması ricasıyla." Kağıdı katladı, satıcının mücevheri paketlediği kutuya koydu, kutuyu kapıcıya vereceği sırada "Bu geceyi de çatının altına geçirelim, bu akşam Bayan Karola'ya kapımızı kapamakla yetinelim." 5. ayrımın sonu, sayfa 65.